KPSS, kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık, genel yetenek, genel kültür. 25. kaset 2. yüz. Sayfa 1051. 4. Toplum ilişkilerini düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmaması durumunda devlet tarafından cezai yaptırımlar uygulanır? A. Din kuralları, B. Ahlak kuralları, C. Gelenekler, D. Hukuk kuralları, E. Örf ve adetler. 5. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur? A. Türk Telekom, B. Belediyeler, C. Sabancı Holding, D. Ziraat Bankası, E. Vakıf Bank. 6. Hürriyetler, kamu hürriyeti ve siyasi hürriyetler olmak üzere iki kısma ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi kamu hürriyetlerindendir? A. Milletvekili olmak için aday olmak, B. Belediye seçimlerinde oy kullanmak, C. Devlet memuru olmak için açılan sınavlara katılmak, D. Siyasi partilerden birine üye olmak, E. Belediye meclisi üyeliği için aday olmak. 7. Aşağıdaki devlet şekillerinden hangisinde hakimiyet hakkı doğrudan ulusa aittir? A. Meşruti devlet, B. Oligarşik devlet, C. Monarşik devlet, D. Mutlakiyetçi devlet, E. Demokratik devlet. 8. Devlet toprak bütünlüğüne dayalı, siyasi bakımdan örgütlenmiş, millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu hukuki bir varlıktır. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi devletin temel özelliklerinden biri olamaz? A. Devletle vatandaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının var olması. B. Bütün toplumun aynı dini inanca sahip olması. C. Milletin üzerinde yaşadığı belli bir toprak parçasının olması. D. Yönetimle ilgili kuralların olması. E. Bir arada yaşama düşüncesine sahip belli bir topluluğun olması. 9. Devlet içerisinde yasama, yürütme ve yargı işlerinin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Kanun üstünlüğü, B. Yasa dokunulmazlığı, C. Güçler ayrılığı, D. Ulus devlet, E. Milliyetçilik. 10. Toplum tarafından oluşturulan iyi ve kötü kavramlardan iyinin yapılmasını, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlak kuralları denir. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi ahlak kurallarına aykırıdır? A. Borç almak, B. İş ilişkilerini yazılı sözleşmelere dayandırmak, C. Arkadaş seçiminde kişisel çıkarlarını gözetmek, D. Başarılı kişilere örnek almak, E. Verilen sözleri yerine getirmek. 11. Ülkemizde yapılan seçimler sonunda aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi koalisyon hükümeti kurulmasını gerektirebilir? A. Hiçbir partinin %50'den fazla oy alamaması, B. Hiçbir siyasi partinin mecliste çoğunluğu sağlayamaması, C. Mecliste bağımsız milletvekillerinin de bulunması, D. Mecliste 2'den fazla siyasi partinin bulunması, E. İktidar partisinden bazı milletvekillerinin ayrılması. 12. Aşağıdakilerden hangi hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmaz? A. Yasaların açık, seçik ve yazılı olması, B. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin ayrı olması, C. Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin yasalarda yer alması, D. Yargı organlarının bağımsız olması, E. Devlet başkanının emirlerinin kanun sayılması. 13. Aşağıdakilerden hangisi demokrasilerin uygulanış biçimlerinden biridir? A. Temsili demokrasi, B. Oligarşi, C. Monarşi, D. Mutlak monarşi, E. Teokrasi. 14. Demokrasi yönetimlerinde sıkça kullanılan çoğulculuk kavramı ne demektir? A. En fazla oy alan siyasi oluşum. B. Seçimlerde en az iki ya da daha fazla kişi veya partiden birini tercih edebilme imkanı. C. Seçimlere katılım oranının yüksek olması. D. Seçimlere katılacakların önceden tespit edilmesi. E. Tek parti iktidarı. 15. Aşağıdaki devletlerden hangisi federal bir yapıya sahip birleşik devletlerdendir? A. Türkiye, B. Suriye, C. Mısır, D. Almanya, E. Bulgaristan. 16. Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girmektedir? A. Medeni hukuk, B. Anayasa hukuku, C. Kamu hukuku, D. Özel hukuk, E. Devletler hukuku. 17. Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe hiçbir şekilde ırk, cins, düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin oylarını kullanabilmeleri ve yönetime katılabilmeleri aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir? A. Çoğulculuğun, B. Düşünce özgürlüğünün, C. Muhalefetin, D. Çoğunluk prensibinin, E. Genel oy prensibinin. Toplum, devlet, demokrasi ve anayasa. Test 2. 1. Aşağıdaki durumlardan hangisine sahip olan siyasi partiye ana muhalefet partisi denir? A. İktidarı oluşturan partiler dışında en fazla milletvekillerine sahip olan parti. B. En fazla milletvekili olan ikinci parti. C. İktidarı oluşturan partilerden her biri. D. İktidar dışındaki tüm partiler. E. Mecliste en fazla milletvekiline sahip olan parti. 2. Demokrasi yönetimlerinde birden fazla siyasi partinin bulunması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi açısından önemlidir? A. Seçimlere katılım oranının artması. B. Farklı görüş ve düşüncelerin yönetime yansıması. C. Koalisyonların kurulması. D. Birlik ve dayanışmanın güçlenmesi. E. Temsilci seçimin kolaylaşması. 3. Siyasi partilerin kapatılmasında kesin kararı aşağıdakilerden hangisi verir? A. Yargıtay. B. Sayıştay. C. Danıştay. D. Cumhuriyet Başsavcılığı. E. Anayasa Mahkemesi. 4. Günlük yaşamımızda uymaya çalıştığımız, büyüklerin ellerini öpmek, yemek yerken konuşmamak, karşılaştığımız kişilere selam vermek gibi davranışlar, toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisiyle ilgilidir? A. Hukuk kuralları. B. Din kuralları. C. Gelenekler. D. Ahlak kuralları. E. Anayasa kuralları. 5. Aşağıdaki durumlardan hangisi siyasi partilerin temelli kapatılma nedenlerindendir? A. Parti yöneticilerinden birinin suç işlemesi. B. Partiye ait paraların israf edilmesi. C. Parti kurucularının istifa etmesi. D. Partinin yabancı devletlerden maddi yardım alması. E. Parti kurucularından birinin parti aleyhine dava açması. 6. Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin gelirleri arasında yer almaz? A. Üye aidatları. B. Parti rozetlerinin satışından elde edilen gelirler. C. Hazine yardımı. D. Partiye yapılan bağışlar. E. Yabancı ülkelerden gelen yardımlar. 7. Ülkemizde aşağıdaki demokrasi yöntemlerinden hangisi uygulanmaktadır? A. Meşrutiyet. B. Temsili demokrasi. C. Doğrudan demokrasi. D. Yarı doğrudan demokrasi. E. Sosyal demokrasi. 8. Bir siyasi partinin mecliste grup kurabilmesi için en az kaç milletvekiline sahip olması gereklidir? A. 50, B. 10, C. 20, D. 30, E. 3. 9. Meclis çalışmalarında sık sık gündeme gelen salt çoğunluk ne demektir? A. Meclis üye sayısının yarısından bir fazlası. B. Milletvekili sayısının 1/4. C. Mecliste bulunan iktidar partisinin milletvekili sayısı. D. Hükümete güven oyu veren milletvekili sayısı. E. Meclis üye sayısının 1/5'inden bir fazlası. 10. Bir devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere 3 temel görevi vardır. Demokratik devletlerde bu üç görevin birbirinden ayrı olması özen gösterilir. Buna güçler ayrılığı ilkesi denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi güçler ayrılığı ilkesine aykırıdır? A. Yasama görevi için temsilcilerin seçilmesi. B. Yargı yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılması. C. Hükümet üyelerinin başbakan tarafından belirlenmesi. D. Başbakanın Cumhurbaşkanı tarafından atanması. E. Hakimlerin kararlarında bağımsız olması. 11. 1839'da kabul edilen Tanzimat Fermanı'na göre mahkemeler açık olacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktı. Tanzimat fermanının getirdiği bu yenilik, aşağıdaki alanlardan hangisinde şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir? A. Eğitim, B. Adalet, C. Askerlik, D. Ekonomi, E. Yönetim. 12. 1982 Anayasasına göre anayasa maddelerinin değiştirilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden en az ne kadarının yazılı teklifi gereklidir? A. Yarısının, B. Tamamının, C. 2/3'ünün, D. 1/3'ünün, E. 1/4'ünün. 13. Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Seçim Kurulu'nun görevlerinden biri değildir? A. İllerden çıkarılacak milletvekili sayısının belirlenmesi, B. İl ve ilçe seçim kurullarının oluşturulması, C. Oy sayım işlerinin takip edilmesi, D. Seçim sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi, E. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesi. 14. Anayasa temel kanundur. Yürürlükteki yasalar anayasaya aykırı olamaz. Buna göre anayasa için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Anayasa en üstün kanundur. B. Anayasa değiştirilemez. C. Hukuk kurallarının tümüne birden anayasa denir. D. Anayasaya herkes uymak zorunda değildir. E. Toplumun yaşamını sınırlandıran yasaların tümüne anayasa denir. 15. İlk demokrasi yönetimi aşağıdaki toplumlardan hangisinde görülmüştür? A. Mısırlılar, B. Çinliler, C. Romalılar, D. Yunanlılar, E. İngilizler. 16. Anayasamıza göre seçimler sonunda en çok oyu alan siyasi parti, mecliste çoğunluğu da sağlamışsa iktidara gelir. Bu durum demokrasi ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? A. Çoğunluk prensibi, B. Çoğulculuk prensibi, C. Eşitlik prensibi, D. Muhalefet olma prensibi, E. Genel oy prensibi. 17. Demokrasi yönetimlerinde egemenlik hakkı halka aittir. Yöneticiler halk tarafından seçilir. Halk tarafından belirli bir süre için seçilen temsilciler yasaları çıkarır, yasalara uygun olarak ülkeyi yönetir. Halk beğenmediği temsilcileri bir sonraki seçimde seçmeyebilir. Bu bilgilerde demokrasi yönetiminin hangi yönü üzerinde durulmuştur? A. Düşünce ve kanaatlara saygı, B. Vatandaşların eşitliği, C. Egemenliğin kullanılması, D. Din ve vicdan özgürlüğü, E. Birlik ve dayanışma. Devletin yasama, yürütme ve yargı görevleri. Bölüm 2. 1982 Anayasasına göre devletin yasama görevi. Devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu üç görevler birisi, yasama görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine getirir. Bu durum 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarında yer almıştır. 23 Nisan 1920'de kuruluşundan itibaren yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milleti temsil eden sürekli bir organdır. Yasalarımıza göre halen Türkiye Büyük Millet Meclisi, genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşmaktadır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri genel olarak anayasamızın 87. maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başlıca görev ve yetkileri şunlardır. 1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak. 2. Bakanlar Kurulu'na güven oyu vermek ve çalışmalarını denetlemek. 3. Bakanlar Kurulu'na belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek. 4. Bütçe ve kesin hesap tasarılarını görüşmek ve kabul etmek. 5. Savaş ilanına karar vermek, uluslararası anlaşmaları onaylamak. 6. Genel ve özel af ilanına karar vermek. 7. Mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek. 8. Cumhurbaşkanını seçmek. 9. Olağanüstü hallerin uygun olup olmadığına karar vermek. 10. Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen sıkı yönetim, seferberlik, savaş halini uzatma veya kaldırma kararı almak. 11. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi. 12. Kendi üyeleri arasında çalışma komisyonları kurmak. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimleri ve seçim dönemleri. Madde 77. A. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri 5 yılda bir defa yapılır. Ancak 5 yıllık süre dolmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Anayasada belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda Cumhurbaşkanı da seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi. Milletvekilleri seçiminde uygulanacak seçim sistemi çıkarılan milletvekili seçim kanununa göre yapılır. C. İllerin çıkaracakları milletvekili sayısı. İllerin çıkaracakları milletvekili sayısını Yüksek Seçim Kurulu belirler. Bu belirleme genel nüfus sayımı sonuçlarına göre yapılır. D. Milletvekili seçilme yeterliliği. Madde 76. Anayasamıza göre 30 yaşını dolduran ve ilkokul mezunu olan her Türk vatandaşı anayasada belirtilen diğer şartları da taşıdığı takdirde milletvekili seçilebilir. Milletvekili seçilebilecekler. İlkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlik yapmamış olanlar, kamu hizmetinde çalışmama cezası almış olanlar, bir yıldan fazla ağır hapis cezası almış olanlar, yüz kızartıcı suçlardan, kaçakçılıktan, resmi ihalelere fesat karıştırmaktan ve devlet sırlarını açığa vurmak gibi suçlardan ceza almış olanlar, terör örgütlerine, ideolojik ve anarşik eylemlere katılanlar. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasama dokunulmazlığı. Madde 83. Milletvekilleri milleti temsil eder. Yasama görevini yerine getirirken her türlü etki ve baskıdan çekinmemelidir. Bu nedenle yasama dokunulmazlığı sağlanmıştır. Ayrıca milletvekilliği süresince Türkiye Büyük Millet Meclisi onayı olmadan sorgulanamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz, hakkında yargı işlemleri yapılamaz. 1982 Anayasası'na göre devletin yürütme görevi. Devletin toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı görevlere yürütme görevi denir. Anayasamızın 8. maddesinde belirtildiği üzere yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere yürütme görevi iki organa verilmiştir. Bunlar 1. Cumhurbaşkanı. A. Cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığı. Madde 101. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eder. Cumhurbaşkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Bir kimsenin Cumhurbaşkanı olabilmesi için şu şartları taşıması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim görmüş olmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmak. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi değilse milletvekili seçilebilme ve diğer şartları taşıyor olmak. Milletvekili değilse Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 5'te 1'inin imzalı teklifiyle aday gösterilmek. Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus olmak üzere 7 yıllığına seçilir. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. Bu nedenle eğer varsa siyasi parti ile ilişkisi kesilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği de sona erer. Not: Cumhurbaşkanının olmadığı zamanlarda yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vekillik eder. Cumhurbaşkanının seçilmesi. Madde 102. Cumhurbaşkanını gizli oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye sayısının 3'te 2 çoğunluğunun oyuyla seçilir. İlk iki turda bu sayıya ulaşılamazsa üye tam sayısının yarısından bir fazlası olan salt çoğunluk tarafından seçilir. B. Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri. Madde 104. Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevleri. Gerek görülürse yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşması yapmak. Gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırmak. Kanunları yayınlamak. Kanunları tekrar görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermek. Anayasa değişikliklerini görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermek. Anayasa değişikliklerine dair kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunmak. Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün tümü veya belirli hükümlerinin şekil ve esas yönünden anayasaya aykırılığı durumunda Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevleri. Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek. Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak veya görevlerine son vermek. Gerekli görüldüğü takdirde bakanlar kurulu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek. Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek. Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilen yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek. Milletler arası anlaşmaları onaylamak ve yayınlamak. Genelkurmay Başkanı'nı atamak. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil etmek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek. Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkı yönetim veya olağanüstü hal ilan etmek. Kanun hükmünde kararname çıkarmak ve kararnameleri imzalamak. Sürekli hastalık, sakatlık veya ihtiyarlık sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak. Devlet Denetleme Kurulu'nu incelemek, araştırma ve denetleme yaptırmak, Yüksek Öğrenim Kurumu, YÖK, başkanı ve üyelerini seçmek, üniversite rektörlerini seçmek. Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevleri. Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, askeri Yargıtay üyelerini, askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. Cumhurbaşkanının sorumluluk ve sorumsuzluk hali, madde 105. Cumhurbaşkanının anayasa ve diğer kanunlarda başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği işlemleri dışındaki bütün kararları başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan başbakan ve ilgili bakanlar sorumludur. Cumhurbaşkanının resmen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil yargı mercilerine başvurulamaz. Cumhurbaşkanı vatana ihanetten dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye sayısının en az üçte birinin teklifi, üye tam sayısının dörtte üçünün vereceği kararla suçlanabilir. 2. Bakanlar Kurulu, Hükümet. Hükümetin kurulması. Anayasamızın 109. maddesi hükümetin kuruluşunu düzenlemektedir. Buna göre Bakanlar Kurulu, Hükümet, Başbakan ve bakanlardan oluşur. Başbakan hükümetin başıdır. Başbakan, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. Bakanlar ise Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından veya milletvekili olma yeterliliğini taşıyan vatandaşlar arasından başbakanca seçilir, cumhurbaşkanınca da atanır. Not: Anayasamızın 110. maddesine göre Bakanlar Kurulu göreve başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu almak zorundadır. Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları Anayasamızın 112. maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre A. Bakanlar Kurulu'nun görevi. 1. Vatandaşların güven içinde yaşamalarını sağlamak. 2. Yurdu iç ve dış tehlikelere karşı korumak için gerekli önlemleri almak. 3. Ülkenin eğitim ve öğrenim işlerini yürütmek, vatandaşların sağlığını korumak. 4. Ülkeyi bayındır hale getirmek, bu amaçla yollar, köprüler, barajlar yapmak, fabrikalar ve çeşitli iş sahalarının açılmasını sağlamak. 5. Tarım, orman ve hayvancılığı geliştirmek. 6. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan programları uygulamak. B. Başbakanın görevleri. 1. Bakanları seçmek, Cumhurbaşkanına sunmak. 2. Hükümet programının hazırlanmasını sağlamak. 3. Bakanlar arasında uyum ve işbirliğini sağlamak. 4. Hükümetin genel politikasını takip etmek. 5. Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek. 6. Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı kararları onaylamak, bakanların görevlerini anayasaya uygun olarak yapmalarını sağlamak ve düzeltici önlemler almak. Not: Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumludur. C. Bakanların görev ve sorumlulukları. 1. Her bakan kendi bakanlığına ait işlerin yürütülmesinden ve emrindekilerin eylemlerinden sorumludur. 2. Hükümette görev alan bakanlar, bakanlar kurulunca tespit edilen genel politikanın beraber yürütülmesiyle görevlidir. 3. Bakanlar görevleriyle ilgili eylemlerinde başbakana karşı sorumludurlar. D. Hükümetin denetlenmesi. Anayasamıza göre hükümetin denetlenmesi iki yolla yapılır. Birincisi siyasi denetlemedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılır. İkincisi hukuki denetlemedir. İlgili mahkemeler tarafından yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan denetleme. Madde 98, 99 ve 100. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümetin belirlenen program doğrultusunda çalışıp çalışmadığını denetlemesidir. Bu denetleme şekilleri şunlardır. Soru. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin başbakan ve bakanlar kurulu üyelerinden ülkenin her türlü sorunları hakkında bilgi istemeleridir. Genel görüşme. Toplumu ve devleti ilgilendiren bir meselenin genel bir görüşmeye tabi tutulmasıdır. Genel görüşme sonunda bir karar alınmaz. Meclis soruşturması. Başbakan ve bakanlardan biri hakkında görevlerini kötüye kullanmaları halinde istenebilir. Meclis araştırması. Herhangi bir konuda meclisin araştırma yapmasıdır. Gen soru. Hükümetin veya bir bakanın düşürülmesi için verilir. Gen soru önergesinin amacı, hükümetin genel politikasının veya bir bakanın bakanlığıyla ilgili işlerini meclis genel kurulunda tartışarak kamuoyuna duyurmak ve oylamayla onu düşürmektir. Bu denetlemeler sonucunda meclis gerekirse verdiği güven oyunu geri alarak hükümeti düşürebilir. Meclis dışı denetim. Hukuk devletinde kanunlara hem vatandaşlar hem de hükümet uymak zorundadır. Hak ve hürriyetlerinin hükümet tarafından ihlal edildiği iddia eden vatandaşlar bu iddialarını mahkeme önüne götürebilirler. Yani hükümetten zararlarının giderilmesini ve haklarının yerine getirilmesini isteyebilirler. Mahkemenin bu yolda verdiği karar, idari işlemin durdurulması, iptali veya tazminat ödenmesi şeklinde olabilir. Meclis dışı denetim hukuk devletinin bir gereğidir. 1982 Anayasası'na göre devletin yargı görevi. Devletin temel görevlerinden biri de yargı görevidir. Vatandaşların güven ve düzen içinde yaşamaları, hak ve hürriyetlerin korunmasıyla mümkündür. Devlet bu görevini yerine getirmek için yargı yetkisini kullanarak sağlam ve dürüst bir adalet teşkilatı meydana getirmiştir. Ülkemizde yargı yetkisinin kullanımı Türk milleti adına bağımsız mahkemelere bırakılmıştır. Demokraside kişiler arasında ve kişiler ile devletler arasında bir kısım uyuşmazlıkların doğması doğaldır. Bağımsız mahkemeler yürürlükteki kanunlara uygun olarak bu sorunları çözer. 1. Mahkeme ve mahkemelerin bağımsızlığı. Anayasamızın 9. maddesinde yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır denmiştir. Yine anayasamızın 138. maddesine göre hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanunlara ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlarına göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam ve merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Yasama ve yürütme organları da mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Mahkemelerin tam anlamıyla bağımsız olabilmeleri için şu şartlar gereklidir. Hakimler görevlerinde bağımsız olmalıdırlar. Hakimler anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlarına göre hüküm vermelidirler. Hiçbir organ, makam ve merci veya kişi mahkemelere yargı yetkisini kullanmada emir verememelidir. 2. Hakimlik ve savcılık teminatı. Mahkemenin bağımsızlığını koruyabilmesi için anayasamız hakimlik ve savcılık teminatını getirmiştir. Buna göre hakimler ve savcılar görevlerinden bir emirle alınamaz. Anayasada ve kanunda belirtilen yaştan önce emekli edilemezler. Ödenek ve yolluklarından yoksun bırakılamazlar. 3. Yüksek mahkemeler. Ülkemizde mahkemeler il ve ilçe seviyesinde teşkilatlanmıştır. Mahkemelerin bazıları hukuk, bazıları ise ceza davalarına bakarlar. Bu mahkemelere bidayet, başlangıç mahkemeleri denir. Bu mahkemelerde verilen kararlar bazen usule veya hukuka aykırı bulunabilir. Bu durumda verilen kararlar bir üst mahkemede tekrar gözden geçirilir. Bu türden üst mahkemelere yüksek mahkemeler denir. Bu mahkemeler bidayet mahkemeleri tarafından verilen kararları inceledikten sonra onama veya bozma kararı verirler. Onama kararı ile normal mahkemelerin verdiği karar kesinleşir. Bozma kararı ile de normal mahkemelerin verdiği kararlar tekrar incelenir. Yüksek mahkemeler bu türden bir tane ve Ankara'dadır. Bunlar A. Anayasa Mahkemesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün anayasaya uygun olup olmadığına karar verir. Yüce Divan sıfatıyla gerekli hallerde Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Yüksek Mahkeme üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılar. Anayasa Mahkemesi 11 asil, 4 yedek üyeden oluşur. Üyeler Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar ve 65 yaşını doldurunca emekli olurlar. Anayasa Mahkemesi başkan ve 10 asil üye ile toplanır ve saz çoğunluk ile oy verir. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. D. Yargıtay. Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeridir. Danıştay. İdari mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeridir. D. Askeri Yargıtay. Askeri mahkemelerde verilen kararların son inceleme yeridir. E. Yüksek Askeri İdare Mahkemesi. Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari kararlardan doğan uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir. F. Uyuşmazlık Mahkemesi. Adli, idari ve askeri mahkemeler arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle görevli ve yetkilidir. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. Adli ve idari hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme veya görevden uzaklaştırma işlemlerini yaparlar. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkanı Adalet Bakanı'dır. Devletin yasama, yürütme ve yargı görevleri test 1. 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın yasama ile ilgili görevlerinden biridir? A. Başbakanı atamak. B. Bakanlar Kurulu'nu onaylamak. C. Kanunları bir kez daha görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermek. D. Genelkurmay Başkanı'nı atamak. E. Anayasa Mahkemesi üyelerini atamak. 2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkilerinden biri değildir? A. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak. B. Bakanlar Kurulu'nu ve bakanları denetlemek. C. Savaş ilanına karar vermek. D. Cumhurbaşkanını seçmek. E. Mahkemeleri denetlemek. 3. Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hali durumlarının kaldırılmasına veya devam ettirilmesine karar vermek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A. Cumhurbaşkanının. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. C. Milli Güvenlik Kurulu'nun. D. Başbakanın. E. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. 4. Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi durumunda Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar verilebilir? A. 45 gün içinde hükümetin kurulamaması. B. Başbakanın görevinden ayrılması. C. Bakanlardan birinin Yüce Divan'a sevk edilmesi. D. Cumhurbaşkanının istifa etmesi. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye sayısının 5'te 1'inin boşalması. 5. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili olmayı engel bir durumdur? A. Askerlik yapmamış olmak. B. Bakanlık veya başbakanlık yapmış olmak. C. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmak. D. 65 yaşından büyük olmak. E. Sivil toplum kuruluşlarına üye olmak. 6. 1. Bütçe kesin hesap tasarılarını görüşmek ve kabul etmek. 2. Savaş ilanına karar vermek. 3. Hükümete güven oyu vermek. 4. Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen olağanüstü hallerin uygun olup olmadığına karar vermek. 5. YÖK üyelerini belirlemek. Yukarıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkilerinden biri değildir? A1, B2, C3, D4, E5. 7. Aşağıdakilerden hangisinin milletvekili seçilebilmek için mevcut görevinden istifa etmesi gerekmez? A. Üniversite öğretim elemanları, B. Silahlı kuvvetler mensupları, C. Kamu görevlisi memurları, D. İşçiler, E. Öğretmenler. 8. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda hükümet istifa etmiş sayılır? A. Bakanlardan birinin istifa etmesi, B. Başbakanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Yüce Divan'a sevk edilmesi, C. Bazı milletvekillerinin istifa etmesi, D. Hükümeti oluşturan parti ya da partilerin milletvekili sayısının %50'nin altına düşmesi, E. Cumhurbaşkanının görevinden ayrılması. 9. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye sayısında çeşitli nedenlerden dolayı azalmalar olur. Bu durumda eksilen milletvekillikleri ile ilgili ara seçimler yapılır. Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi ara seçimlerin yapılmasını gerekli hale getirir? A. Boşalan üye sayısı tam üye sayısının %5'ine ulaşması durumunda. B. Başbakanın görevinden ayrılması durumunda. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi dışından bakan atamaları durumunda. D. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden birinin Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda. E. Hükümetin kurulamaması durumunda. 10. Anayasamıza göre başbakan aşağıdakilerden hangisinde karşı sorumludur? A. Bakanlar Kurulu'na, B. Cumhurbaşkanı'na, C. Milli Güvenlik Kurulu'na, D. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, E. Anayasa Mahkemesi'ne. 11. Adli, idari ve askeri mahkemeler arasında görev ve karar uyuşmazlığının olması durumunda aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur? A. Uyuşmazlık mahkemelerine başvurulur. B. Bakanlar Kurulu'ndan yardım istenir. C. Adalet Bakanı'nın aracılık yapması istenir. D. Mahkeme başkanları görevlerinden alınır. E. Cumhurbaşkanı'nın hakemliğine başvurulur. 12. İllerin çıkaracakları milletvekili sayısını aşağıdakilerden hangisi belirler? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi, B. Bakanlar Kurulu, C. Yüksek Seçim Kurulu, D. Cumhurbaşkanı, E. Anayasa Mahkemesi. 13. Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilmektedir. Türkiye bu mahkemenin verdiği kararı uygulamaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A. Türkiye'de insan haklarının yasalarda yer almadığının, B. Avrupa devletlerinin Türkiye'ye baskı yaptığının, C. Türkiye'de kanunların yetersiz olduğunun, D. Türk kanunlarının Avrupa kanunlarıyla çeliştiğinin, E. ülkemizde uluslararası hukuk kurallarının da geçerli olduğunu. 14. Bir devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi vardır. Demokratik devletlerde bu üç görevin birbirinden ayrı olmasına özen gösterilir. Buna güçler ayrılığı ilkesi denir. Türkiye'de aşağıdaki anayasalardan hangisiyle ilk kez güçler ayrılığı ilkesi kabul edilmiştir? A. 1876 Kanuni Esasi, B. 1921 Anayasası, C. 1924 Anayasası, D. 1961 Anayasası, E. 1982 Anayasası. 15. Anayasamıza göre hakimler ve savcılar bir emirle görevlerinden alınamazlar. Kendileri istemediği sürece anayasada belirtilen yaştan önce emekli edilemezler. Ödenek ve yolluklarından yoksun bırakılamazlar. Anayasamızda yer alan bu hükümler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olamaz? A. Yargı bağımsızlığını, B. Hakim ve savcıların kararlarında özgür olmalarını, C. Hakim ve savcıların baskı altında kalmamalarını, D. Hakim ve savcıların özlük haklarının korunmasını, E. Mahkemelerin herkese açık olmasını. Devletin yasama, yürütme ve yargı görevleri test 2. 1. Anayasa Mahkemesi üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? A. Cumhurbaşkanı. B. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi. D. Bakanlar Kurulu. E. Milli Güvenlik Kurulu. 2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın yürütme ile ilgili görevlerinden değildir? A. Başbakanı atamak. B. Genelkurmay Başkanı'nı atamak. C. Milletler Arası Anlaşmaları onaylamak. D. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil etmek. E. Gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırmak. 3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği için gereken şartlardan biri değildir? A. 40 yaşını doldurmuş olmak. B. Milletvekili seçilme şartlarını taşıyor olmak. C. Bakanlık yapmış olmak. D. Yüksek öğrenim görmüş olmak. E. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 4. Anayasamıza göre Türkiye Büyük Millet Meclisi olmayan bir kimsenin Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A. Hükümet tarafından desteklenmesi. B. Bakanlık yapmış olması. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye sayısının en az 5'te 1 tarafından aday gösterilmesi. D. Kamu yönetiminde çalışmış olması. E. Milli Güvenlik Kurulu üyesi olması. 5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı ile ilgilidir? A. Bir kimsenin bir defadan fazla seçilememesi. B. 7 yıl görev yapması. C. Büyükelçileri ataması. D. Varsa siyasi partilerle ilişkinin kesilmesi. E. Gerekli görmesi durumunda Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmesi. 6. Adliye mahkemeleri tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri aşağıdakilerden hangisidir? A. Bidayet mahkemeleri. B. Yargıtay. C. Danıştay. D. Anayasa Mahkemesi. E. Sayıştay. 7. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda hükümet düşer? A. Bazı bakanların görevinden ayrılması. B. Başbakanın görevinden ayrılması. C. Hükümet üyelerinden biri hakkında meclis soruşturması açılması. D. Başbakan ve hükümet üyelerinin faaliyetleri hakkında soru sorulması. E. Hükümet çalışmaları hakkında meclisin araştırma yapması. 8. Yasaların anayasaya aykırı olup olmadığını aşağıdakilerden hangisi karar verir? A. Yargıtay. B. Danıştay. C. Sayıştay. D. Cumhurbaşkanı. E. Anayasa Mahkemesi. 9. Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu üyeleriyle Yüksek Yargı Organı üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Milli Güvenlik Kurulu'na. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. C. Anayasa Mahkemesi'ne. D. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne. E. Cumhuriyet Başsavcılığı'na. 10. Siyasi partilerin mali durumu aşağıdaki üst mahkemelerden hangisi tarafından incelenir? A. Danıştay. B. Sayıştay. C. Askeri Yargıtay. D. Uyuşmazlık Mahkemeleri. E. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi. 11. Cumhurbaşkanının yurt dışında olması durumunda yerine aşağıdakilerden hangisi vekalet eder? A. Başbakan. B. Genelkurmay Başkanı. C. İçişleri Bakanı. D. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. E. Dışişleri Bakanı. 12. Meslek ilkelerine aykırı davranan hakim ve savcılar hakkında gerekli işlemleri yapmak ve cezai yaptırımlar uygulama görev ve yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Cumhurbaşkanına. B. Anayasa Mahkemesine. C. Yargıtay'a. D. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na. E. Danıştay'a. 25. kaset 2. yüzün sonu.